Ayrım 10.
Üzerinde pırıl pırıl alev rengi ipekten bir uçuş tulumu vardı. Bale mayosu gibi sımsıkı. Lacivert saten ceketinin üzerine kırmızı beyaz çizgili beyaz yıldızlarla süslü bir fular bağlamıştı. Röportajcıların onunla yere bastığı anda konuşabilmek için yaklaşmalarını seyrettik. Pilot eğitiminde ona aerobatikle nişancılık kadar nezaket ve konuşma taktiği de öğretilmiş olmalıydı. Her soruya beklenmedik bir cevap veriyordu. Aynı anda hem mütevazı hem de özgüven sahibiydi. Sözlerini bitirdiğinde bu sefer seyirciler kalabalığı da soru sormak üzere yaklaştı. Ellerindeki Çince programları ve Linda Albright resimlerini imzalasın diye uzattılar. Leslie, yabancı ülkede kaybettiği zaman bile böyle karşılanıyorsa kendi ülkesinde kazandığı zaman neler oluyor acaba diye sordu. Az sonra polis ileride duran bir limuzin arabaya yol açtı. Yarım saat geçtiğinde kendimizi onunla birlikte ve sessiz bir ortamda bulduk. Havalanı stadyumun çevresinde bir dizi otelin çekme kat süitlerinin pencereleri zaten görünmekteydi. Süitlerin diğer pencereleri de kente ve nehre bakıyordu. Bizim günümüzün Şangay'ı gibi bir kentti ama daha da büyüktü. Binaları daha yüksek, daha moderndi. Hava oyunlarının görüntüleri ve yorumları odanın televizyon ekranında hala gösterilmekteydi. Linda Albright bir kontrol konsoluna dokunup onu kapattı. Kendini kanepeye attı. Amma gün, dedi. Leslie, nasıl oldu, diye sordu. Ne oldu da siz? Diğer kişiliği ona cevap verdi. Kendi kuralımı bozdum. İnsan her zaman arkasına bakmalı. Kısiyah çok iyi bir pilottur. Harika bir savaş yapabilirdik ama... Hayır, dedi karım. Benim sorduğum, bu oyunlar nasıl böyle oldu? Ve niçin? Anlamı ne bunların? Siz başka bir zamandan geliyorsunuz, değil mi? Dedi pilot. Rekabetin hiç bulunmadığı bir ütopyadan, ha? Savaşsız bir dünyadan, değil mi? Çok sıkıcı. Savaşsız bir dünyadan gelmiyoruz, dedim. Sıkıcı da değil. Ama budalaca bir dünya bizimki. Binlerce insan ölüyor, milyonlarca. Politikalarımız bizi korkutuyor. Dinlerimiz bizi birbirimize karşı kışkırtıyor. Linda başının arkasındaki bir yastığı alıp kabarttı. Bizden de binlerce kişi ölüyor, dedi tiksinti dolu bir sesle. Meslek hayatım boyunca kaç kere öldürülmüşümdür sizce? Gerçi profesyonel olduğumdan beri çok ölmedim şükür ama bugünkü gibi günlerde olmuyor değil. 1980 yılında aynı günlerde bütün Amerikan takımı vurulup düşürülmüştü. Sırayla 3 gün hava korumasından yoksun kaldık. Bu durumda deniz ve kara kuvvetlerimize neler oldu düşünebilirsiniz. Polonyalılar. Ellerini havaya kaldırdı. Onları durdurmaya imkan yoktu. Bizi dünya yarışmalarından tümüyle sildiler. 3 ekip, 300 bin oyuncu, tüm Amerikan takımını kırmızı çizgiyle indirdiler. 0. Bunu anlatmak bugünkü kaybından ötürü duyduğu öfkeyi dindirmişe benziyordu. Yalnız bizi de değil, dedi. Sovyetler Birliği'ni de yok ettiler. Japonya'yı, İsrail'i de sildiler. Sonunda Kanada'yı yenip altın madalya aldıklarında olup biteni siz tahmin edin. Bütün Polonya çıldırdı. Kutlayabilmek için kendilerine bir yayın kanalı satın aldılar. Hatırladığında hemen hemen gurur duyduğu belliydi. Leslie, anlamıyorsun, dedi. Bizim savaşlarımız oyun değil. Biz oyuncuları yalnız puan cetvellerinde öldürmüyoruz. Bizim savaşlarımızda gerçekten ölüyorlar. Kızın gözlerindeki ışıltı söndü. Bizde de bazen öyle olur, dedi Linda. Havada çarpışmalar olur. Geçen yılki fırtınada İngilizler bir deniz oyunları gemisine ve içindeki tüm kadroyu kaybettiler. Ama en kötüsü kara oyunlarıdır. Çok hızlı taşıtlar, çok kaba arazi üzerindedir çünkü. Kamera onlara dönünce de akıllarından çok cesaretleri öne çıkmaya başlıyor sanırım. Çok fazla kaza oluyor. Leslie'nin ne demek istediğini anlıyor musun, diye sordum ona. Gerçek hayatta işler bizim için ölüm ciddiyetine bürünür. Bakın, dedi. İnsan bir şey yapmaya çalışıyorsa işler tehlikeli ve ciddi olmaya başlar. Şimdi Sovyetlerle birlikte Mars istasyonumuz var. Gelecek yıl Alpha Century seferi başlıyor. Dünyada var olan hemen hemen her bilim adamı görev alıyor onda. Birkaç kaza yüzünden trilyonlarca dolarlık bir sanayi duracak değil. Leslie, sana laf atmanın olanağı yok galiba, dedi. Biz kazalardan söz etmiyoruz. Oyunlardan ve yarışmalardan da söz etmiyoruz. Biz kasıtlı, planlı, toplu cinayetlerden söz ediyoruz. Linda Albright doğrulup dik durdu. Yüzümüze şaşkın gözlerle baktı. Ulu Tanrım, dedi birden. Yani savaş mı demek istiyorsunuz? Öyle akla gelmez bir şeydi ki hiç düşünememişti bunu. Birden çok anlayışlı ve ilgili kesildi. Ah, çok özür dilerim, dedi. Hiç aklıma gelmemişti. Bizde de savaşlar olmuştu yıllar önce, dünya savaşları. Bir sonrakinin sonumuz olacağını anlayana kadar. Ne yaptınız? Nasıl durdurdunuz? Biz durdurmadık, dedi kız. Değiştik. Hatırlayınca gülümsedi. Japonlar başlatmıştı her şeyi, otomobil satarak. 30 yıl önce Matsumoto firması Amerika'da hava yarışlarına başladı, reklam için. Sundae otomotorunu bir yarış uçağına taktılar. Ulusal hava yarışları için kanatlara kamera yerleştirdiler. Güzel filmler çektiler. İlk Sundae reklamlarına böyle başladılar. Yarışı dördüncü bitirmiş olmalarına kimse aldırış etmedi. Sundae satışları inanılmaz düzeylere fırladı. Bu yetti mi dünyayı değiştirmeye? Yavaş yavaş ama yetti. Sonra Gordon Bremer çıktı ortaya. Hava gösterilerini yapmaya çalışan kişi, gösteri uçaklarına TV mikro kameraları ve lazer tüfekleri takmayı akıl etti. Kuralları koydu. Savaş pilotlarına büyük ödüller vaat etti. Bir ay süreyle ülke içinde gösterildi. Sonra birdenbire hava savaşları dünyanın en tutulan seyir sporu haline geldi. Takım oyunuydu. Yıldızları vardı. Karate'nin, satrancın, eskrimin ve futbolun tüm stratejilerini üç boyutlu olarak sunuyordu. Hem de hızlı, gürültülü bir biçimde. Üstelik cehennemden daha tehlikeliymiş gibi görünüyordu. Gözleri tekrar parıldadı. Linda Albright'ı bu spora kim davet ettiyse hala etkilemeyi sürdürüyordu kızı. Bu işte bu kadar iyi olması boşuna değildi. O kameralar spor severleri pilot kabininin içine getiriyordu. Daha önce benzeri olmamış bir şey. Her hafta bir yarışma. Kentucky Derby, ardından Indianapolis 500, sonra Süper Kupa. Bremer bu sporun tüm ülkede örgütlenmesini sağlayınca Amerika'nın en büyük televizyon programları arasında ikinci sırayı aldı. Sonra birinci sıraya yükseldi. Bir de baktık Amerikan hava oyunları uydu yayınına verildi. Dünya çılgına döndü. Para, dedi Leslie. Hem de nasıl para? Kentler hava oyunu ekipleri transfer etti. Sonra playofflardan milli takımlar türedi. Sonra asıl değişikliği getiren şey oldu. Uluslararası rekabet. Bir tür profesyonel hava olimpiyatı. 7 gün boyunca 2 milyar televizyon alıcısı bunu seyretti. Uçak satın alabilecek durumdaki her ülke çılgınlar gibi mücadele etti. Reklam gelirlerini düşünebiliyor musunuz? Seyirci sayısı o kadar çok olunca. Bazı ülkeler ilk yarışmanın geliriyle milli borçlarını ödediler. Kendimizden geçmiş dinliyorduk. Ne kadar hızlı olup bittiğine inanamazsınız. Havaalanı ve birkaç uçağı olan her kent amatör bir takım oldu. Kentler, birkaç yıl içinde gecekondu çocukları, spor kahramanları haline geliverdi. Kendini hızlı, akıllı ve cesur bulan herkes, eğer uluslararası televizyon yıldızı olmaktan çekinmiyorsa, başkanların rüyasında görmediği paralar kazanmaya başladı. Bu arada hava kuvvetleri de çöküyordu. Pilotların staj dönemi biter bitmez hepsi istifa ediyor, oyunlara katılıyorlardı. Tabii kimse askere yazılmaz olmuştu. Cehennemin dibindeki bir hava üssünde az maaş alan ve askeri kurallara göre yaşamak zorunda kalan bir subay olmayı kim ister? Uçuştan daha stresli sınavlara girip çıkmayı, keyfi olmaktan çok ağır ve hantal olan uçakları uçurmayı, üstelik de savaş çıkarsa ilk ölenlerden biri olacağını bilerek yaşamayı. Pek fazla kişi istemez herhalde. Elbette diye düşündüm. Ben çocukken de sivil uçuş ekipleri olsa, yıldırım hızıyla uçarken hem para hem de şan şeref kazanma olanağı olsa, bunlar ordunun dışında veriliyor olsa, genç Richard hiç hava kuvvetlerine gönüllü yazılır mıydı? Nasıl cezaevine gönüllü yazılmazsa, askere de gönüllü yazılmazdı o zaman insan. Ama onca para varken niye hala pervaneli uçaklarla uçuyorsunuz diye sordum. Neydi beygir gücünüz? 600 mü? Niye jet kullanılmıyor? 900 beygir gücü, dedi pilot. Jetler çok sıkıcı. Ortadan kalktıklarında hızları ışık hızının iki katıydı. Kısa bir savaş yarım saniye sürüyor, uzunu 30 saniyeye kadar varıyordu. Çoğu zaman da uçaklar gözle görülemiyordu. O anda gözünü kırpan olayı kaçırıyordu. Seyirciler bıktılar jetlerden. Kanatlı süpersonik kompütürleri uçurabilecek üniversite mezunu teknisyenler bulmak da kolay değil. Leslie, pilotları çeken şeyin ne olduğunu anlayabiliyorum, dedi. Ama ya ordularla donanmalar? Onlar da geri kalmadı. Kara kuvvetlerinin Avrupa'da öyle çok tankı vardı ki onları da kamera takıp koca demir kitlesini paraya çevirmeyi akıl ettiler. Tabii donanmalar niye işin dışında kalsın? Onlar da katıldılar. İlk yıl 2 haftalık deniz oyunları oldu. Lazer silahlarla Amerika Kupası. Adına 3. Dünya Savaşı oyunları dediler ama silahlı kuvvetler hantal ve ahmaktı. Televizyonda asla kafası çalışmayan operatörlerle, işlemeyen makinelerle oyun kazanılmaz, ancak puan yaparak kazanılır. İşe özel sektör karıştı, sivil ekiplerle. Hem kara hem de deniz oyunlarına. Onlar daha hafif, daha hızlı, daha akıllı çıktı. Silahlı kuvvetler utanıp oyunlardan çekildi. Bu sefer askerlerini, tankçılarını, gemi komutanlarını tutamaz oldular. Sivil savaş oyunlarında böylesine bol para ve şöhret varken adamlar orduda durmaz oldu. Odadaki telefonun ışığı yanıp sönmeye başladı. Kız aldırmadı. Savaş gezegeninden gelen bu iki kişiye oyunları anlatmaya kendini fena kaptırmıştı. Artık kimse gerçek savaşı düşünmez oldu. Oyunlar öyle çok planlamayı ve eğitimi gerektiriyordu ki. Bir yanda hemen savaşıp paraları götürmek dururken, ileride belki olabilecek bir savaşı planlamakta amaç yoktu. "Ordu yok mu oldu?" diye sordum. Şaka yapıyordum. Bir bakıma yok olmaya mecburdurlar. Hükümetler alışkanlık nedeniyle birkaç yıl ordulara para harcamayı sürdürdü. Ama vergi ayaklanması ve diğer protestolar ona da son verdi. "Ve askerlik öldü ha?" diye sordum. "Tanrı'ya şükür." "Yo hayır," diye güldü Linda. "İnsanlar onu kurtardı." "İnsanlar ne yaptı?" diye patladı Leslie. "Beni yanlış anlamayın. Askerliğe bayılırız. Her yıl vergi beyannamemde onların minik karesine çarpı işareti koyar, onlara bir servet öderim. Çünkü onlar da değişti. Önce hafiflemeyi öğrendiler. Rüşvetten ve bürokrasiden kendilerini kurtardılar. Süprüntülere dünyanın parasını harcamaktan vazgeçtiler. Fon bulabilmek için yapabilecekleri tek şeyin oyunların yapmadığı bir şey olduğunu anlayabildiler. O şeyi iyi yapmak zorundaydılar. Ülkelerin kaynaklarını gerektiren tehlikeli, heyecanlı bir iş. Uzayda koloniler kurmak. 10 yıl sonra Mars istasyonu çalışır duruma geçti. Şimdi de Alpha Centauri yolundayız. Olabilir tabii diye düşündüm. Savaşın karşıtı salt barıştır diye düşünmüştüm hep. Başka türlü bir şey olabileceğini düşünememiştim. Yanılmıştım işte. "Yapılabilir," dedim Leslie'ye. "Oluyor işte. Burada iş görüyor." "İş?" diye patladı Linda. "O da başka bir konu. Ekonomiye neler getirdi. Oyunlarda kusursuzluk konusunda korkunç bir talep vardı. Teknisyenler, mekanikler, pilotlar, plancılar, strateji kuranlar, destek grupları. Paranın miktarı inanılır gibi değil. Yönetim ne kadar kazanıyor bilemem ama iyi bir oyuncu milyonlar götürebilir. Taban ücret, zafer ikramiyeleri, keşif ikramiyeleri var. Bulup eğittiğiniz her çocuk için keşif ikramiyesi verilir. Harcayabileceğinizden çok daha fazla para kazanıyoruz. Bizi mutlu tutmaya yetecek kadar tehlike de var. Hatta bazen gereğinden biraz fazla. Özellikle açılış raundunda uyuklamak iyi olmaz. 48 savaşçı bir tek video ekranına sığmaya çalışır. Kapıda hafif bir çan sesi. Basında çıkan yazılar dünyanın en büyük egolarını bile doyurmaya yeter. Benim gibi örneğin, diyerek kapıyı açmak üzere yürüdü. Ve tabii gelecek yıl kimin kazanacağını hiç kimse bilemez. 21 Haziran'ı bekler, televizyondan öğrenirler. Bir yığın insan tuttukları takım üzerine, kişiler üzerine bahse girer tabii. Bazen insan kendini yarış atı gibi hisseder. Bana bir dakika izin verin. Kapıyı açtı. Gelen adam dev bir çiçek buketinin ardında görünmez olmuştu. "Zavallı sevgilim," diye sesi duyuldu. "Bu gece avutulmaya mı ihtiyacımız var?" "Christ!" Linda kollarını adamın boynuna doladı. Parlak tulumlu iki kişi çiçeklerin arasında kelebek gibiydiler. Leslie'ye baktım. Gitme zamanımızın gelip gelmediğini gözlerimle sordum. Arkadaşının göremediği insanlarla sohbet etmek bu kız için zor olabilirdi. Ama tekrar kapıya doğru baktığımda öyle bir sorun çıkmayacağını anladım. Gelen adam bendim. "Sevgilim, burada ne işin var?" diye sordu Linda. "Sen Tape'de değil miydin? Üçüncü Tape ekibinde uçmuyor musun?" Adam omuz silkti. Ayağındaki uçuş çizmelerine baktı. Tabanlarını paspasa sildi. "Ama yaman bir savaş verdiniz Lindy," dedi. Kızın ağzı açık kalmıştı. "Vuruldun mu?" "Yaralandım yalnızca. Sizin ABD ekibi lideri inanılmaz bir pilot." Sustu. Kızın şaşkınlığının tadını çıkardı. Sonra gülmeye başladı. Ama o kadar da inanılmaz değil. Beyaz dumanın siyah duman olmadığını unutuyor. Son numaramı yaptım. Piste indim. Kanat flaplarım inik durumda piste ilerlerken namlularımı yukarı çevirdim. Hedefime girince de ben onu vurdum. Şans tabii ama yönetmen ekranda nefis göründüğünü söyledi. 22 dakikalık bir savaştı. Bu arada tapeden uzaklaşmıştık. Ben de Şangay'ı aradım. İnene kadar senin uçağı görmedim. Pistin kenarına park etmiş kapkara duruyordu. Röportajlarım biter bitmez de karımın biraz neşelenmeye ihtiyacı olmalı diye düşündüm. Dönüp odanın içine baktı. Bizi gördü. Tekrar Linda'ya döndü. Aa, basın varmış, özür dilerim. Bir süre yalnız bırakayım mı sizi? Basın değil. Linda bunu söylerken onun yüzüne bakıyordu. Bize döndü. Richard ve Leslie. Bu benim kocam. Krzysztof Sobieski. Bir numaralı Polonya yıldızı. Adamın boyu pek benim kadar uzun değildi. Saçları benimkinden açık renk, kasları daha kalın, ceketi kırmızı beyazlı. Göğsüne ekip 1 Polonya Hava Savaş Takımı yazıları işlenmişti. Bunların dışında aynada kendime bakar gibiydim. Selamlaştık. Linda bizi ona elinden geldiği kadar anlattı. Anlıyorum dedi adam. Tedirgindi ama bizi karısı kabul ettiği için kabul etmek zorunda kalmıştı. Sizin geldiğiniz dünyada bizimki gibi mi? Değil dedim. Siz dünyanızı oyunların çevresine kurmuşsunuz gibi geliyor bize. Gezegeniniz bir eğlence parkıymış gibi. Bir tür karnaval. Bize biraz garip geliyor. Linda söze karıştı. Demin bana kendi dünyanızın savaş etrafına kurulmuş olduğunu söylemiştiniz. Gerçek savaş. Kasıtlı, önceden planlanmış toplu cinayetler. Kendini yok etmeye kararlı bir gezegen. Aslında esas garip olan o. Kocası açıklamaya çalıştı. Bu size Luna Park gibi gelebilir ama burada barış var, bol iş var, zenginlik var. Silah sanayi bile kazanıyor. Ama uçaklar, gemiler ve tanklar artık antrenman silahlarıyla, alev fişekleriyle, lazer oyuncaklarıyla donatılmış çıkıyor. Niye yok yere savaşıp kendimizi öldürelim? Aynı savaşı uydu yayınında yapıp sağ kalıyoruz. Kazandığımız paraları da rahatça harcıyoruz. Bir tek savaşta ölüp gitmekte mantık yok. Aktörler kendilerini bir tek filmde öldürüyor mu? Oyunlar büyük bir sanayidir. Bazılarına göre oyunlar için bahse tutuşmak iyi bir şey değilmiş. Ama kumar oynamak yine de bizce kendimizi yok etmekten daha iyi. Karısını kanepeye getirip oturttu. Konuşurken onun elini tuttu. Linda size hiç kimseden nefret etmemenin ne rahatlık olduğunu söylememiş belli ki. Bugün karımın bir Çinli pilot tarafından vurulduğunu seyrettim. Kızıp çıldırdın mı? Onu vurandan nefret mi ettim? Çinlilerden nefret mi ettim? Yaşamaktan nefret mi ettim? Tek nefret ettiğim o zavallı adamın bir daha Linda'nın karşısına çıktığında ne hale geleceğini düşünmek. Linda Amerikan takımının 2 numaralı yıldızıdır. Karısının kaşlarını çatışına baktı. Size söylemedi herhalde değil mi? Linda, dikkatli olmazsam takımın sonuncu yıldızı olacağım diyiverdi. Ömrümde kendimi bu kadar aptal hissetmemiştim Kreis, bu kadar budala. Bir de baktım vuruldun ışığı yandı. Puff, motor sustu. Yanı başımdan Kisiao geçti. Gülmekten kırılıyordu. Telefon konsolunun demin yanıp sönmeye başlayan ışığı daha ısrarlı hale gelmişti. Sonunda zil sesi de duyuldu. Öncelikle telefon görüşmeleri. Birbirini izleyen dünya kadar görüşme, yapımcılar, yönetmenler, takım sorumluları, kent yetkilileri, basın ve televizyondan istekler, acil davetler. Şu karşımızdaki 2 kişi bizim zamanımızda yaşıyor olsa onları turneye çıkmış 2 rock yıldızı sanırdık. Yeter artık diye düşündüm. Yarının stratejisini planlamak zorundaydılar. Destek ekipleriyle konuşmak zorundaydılar. Birbiriyle konuşma ve uyuma ihtiyaçları da ayrı. İkisi de telefonlarla görüşürken ayağa kalktık. Onlara sessizce el sallayıp veda ettik. Linda ağızlığı eliyle kapattı. Gitmeyin, az sonra biter. Kreis de ağızlığı kapattı. Durun, birlikte yemek yiyelim. Ne olur kalın. Teşekkür ederiz ama olmaz dedi Leslie. Şimdiden bize fazlasıyla zaman ayırdınız. İkinize de iyi inişler dedim. Bayan Albright, bundan böyle arkamıza da bakalım, tamam mı? Linda Albright'ın yüzünde şakacıktan bir utanç maskesi yerleşti. Yanakları kızardı. Derken dünyaları eridi. 13. Yine havadaydık. Heyecanlı heyecanlı konuşuyor, Linda ile Kreis'ı ve yaşadıkları çağı tartışıyorduk. Sürekli olarak savaşmakla, savaşa hazırlanmakla geçen bir ömürden, bizim çağımızı yüksek teknoloji karanlık çağı haline getiren mekanizmadan ne kadar farklıydı onlarınki. Umut, dedim. Ne çelişki, diye patladı Leslie. Bizim korku, kuşku ve savaşa ne kadar ağırlık verdiğimiz büsbütün göze batıyor. Aşağıda onlarınki kadar yaratıcı kaç dünya var dersin, diye sordum. Çoğu bizim gibi mi, yoksa onlar gibi mi? Belki buradakiler hep yaratıcıydı, inelim. Tepemizdeki güneş yumuşak bir bakır alev gibiydi. Hem de menekşe rengi bir gökyüzünde. Bizim bildiğimiz güneşin iki katı boydaydı ama o kadar parlak değildi. Daha yakın olmasına rağmen daha sıcak da değildi. Ortalığı yumuşak bir altın rengine boyuyordu. Havada belli belirsiz bir vanilya kokusu vardı. Ormanın çayırla birleştiği bir tepe yamacında durduk. Çevremizde minik gümüş çiçeklerden oluşan helezon bir galaksi parıldamaktaydı. Bir tarafımızda, aşağıda, uzakta okyanus görünüyordu. O da hemen hemen gökyüzü kadar karanlıktı. Bir elmas ırmağı parıldayarak oraya doğru akıyordu. Diğer tarafımızda göz alabildiğince uzanan bir ova vardı. İleride tepeler ve vadiler, bomboş ve sessiz, cennete dönüş gibi. İlk bakışta uygarlığın el sürmediği bir dünyada bulunduğumuza yemin edebilirdim. İnsanlar çiçek mi olmuştu yoksa? Burası uzay yoluna benziyor, dedi Leslie. Yabancı bir gök, güzel ama yabancı bir dünya. Kimse yok, dedim. Boş bir gezegende ne işimiz var? Boş olamaz, biz de buralarda bir yerde olmak zorundayız. İkinci bakışımız bizi bir daha bakmaya zorladı. Ta uzaklarda ancak görülebilen dama gibi desenler vardı. Koyu renk çizgiler. Eskiden kent binalarının oturduğu alanların izleri. Uzun düzlükler. Sanki eskiden buralarda otoyollar, üzerinde trafikler varmış da yok olmuş gibi. Sezgilerim beni pek seyrek yanıltır. Biliyorum neler olduğunu. Los Angeles'ı bulduk ama 1000 yıl geç kaldık. Bak, şurası Santa Monica'nın olduğu yer. Beverly Hills şu yanda olmalı değil mi? Uygarlık yok olmuş. Belki, dedi Leslie. Ama Los Angeles'ta gökyüzü hiçbir zaman böyle değildi, değil mi? 2 ay var mıydı? Parmağıyla gösterdi. Doğruydu. Uzaktaki dağların üzerinde bir kırmızı ay, bir de sarı ay vardı. Her ikisi de dünya ayından küçüktüler. Biri diğerinden az sonra doğuyordu. Hmm, dedim ve ikna oldum. Los Angeles değil, uzay yolu. Karşımızdaki ormanda bir hareket. Bak,